Ayrım 19, Çöküş, Mahşerin Yalnızı, Cavit Kırcı, Sayfa 204. Kalabalık sağdan soldan eklenmelerle birlikte adeta bir kar topunun karda yuvarlanarak büyümesi gibi çoğalıyordu. Homurdanmalar içinde hareket eden kalabalık yönünü benim çok iyi tanıdığım bir semte çevirdi. Bab-ı Aliye. Bizim vekalet olan Nafia vekaletinin önüne gelindiğinde ateşli nutuklar irat eden iki kişi daha gördüm. Her ikisi de fevkalade iyi konuşuyorlardı. Sözü biri bitiriyor, diğeri alıyordu. Konuşmacıları bir müddet dinlemeye koyuldum. Her ikisi de çok iyi konuşuyordu. Onlara doğru yaklaştıkça ince bıyıklı olanını tanımaya başladım. Onun tam da altında ise az önceki kalabalığı hareketlendiren genç duruyor ve o da hatibin konuşmasına destek vermek için her cümleden sonra kalabalığın duygularını yönlendirmek adına "Öyle değil mi arkadaşlar? Çok doğru! Yaşa!" gibi sözler söylüyordu. Bu genci ve ince bıyıklı hatibi gözüm bir yerlerden ısırıyordu ama bir türlü çıkaramıyordum. Ellerini arkaya bağlayan asıl hatiplerden ince bıyıklı olanı öylesine güzel ve akıcı konuşuyordu ki insanın zaten dinlememesine imkan dahi yoktu. Diğeri ise onun kadar akıcı olmasa da aynı ölçüde ahaliyi kışkırtıcı cümleleri kuruyordu. Kaldı ki ahali konuşulanları çok da dinler halde değildi. Oradan buradan insanlar akın akın toplanıyorlardı. Dolayısıyla etkili olan ifade artık fert iradesi değil topluluk iradesi olmuştu. Ben de kendimi bir anda o topluluk iradesine rağm olmuş vaziyette buluverdim. Bir de baktım ki tam da topluluğun orta yerinde kalmış ve hatipleri vecd ile dinliyordum. Bu sırada olaydan bir anlık bir kopuşla topluluğun genel homurtusu sanki beynimde susuverdi ve ben kendimle baş başa kalınca ilk aklıma gelen o iyi konuşmacı olan hatibin kimliğini öğrenme ihtiyacı oldu. Tanıdık gelen cümle yapısıyla konuşan bu hatip yabancım değil gibiydi ama kimdi? Aklımı kurcalayan bu soru için kendim bir cevap bulamıyordum. Oracıkta ilk aklıma gelen şeyi yaptım. Hemen yanımda duran ve hiç tanımadığım bir kişiye soru verdim. Bu konuşan kim? Sorum karşısında hiç de şaşırmadan sanki sıradan bir konuşma yapıyormuşuz gibi adam cevap verdi. Ömer Seyfettin Bey. Aman Allah'ım, demek bu hatip Ömer Bey'di. Hikayelerinden tanıdığım Ömer Bey'in cümle yapıları tanıdık geliyordu ama kendisinin bir fotoğrafını dahi görmüşlüğüm olmadığı için şimdiye dek nerede görürsem göreyim tanımama zaten imkan yoktu. Ömer Bey demek, ya yanındaki hatip kim diye soruma devam ettim. O mu? O da bir an durakladıktan sonra Ömer Naci Bey deyiverdi. Bu cevapla birlikte Ömer Naci Bey irat ettiği nutukta Ömer Seyfettin Bey'i katlayacak derecede coşkunlukla konuşmaya başladı. Onun her sözü kalabalığı coşturuyordu. Ahali iyice galeyana gelmişti ki beyaz atının sırtında sanki Sultan Fatih'in Topkapı'dan şehre girişi gibi bir eda ile binbaşı Enver olduğunu öğrendiğim azametli bir genç subay Nuri Osmaniye tarafından geldi ve kalabalık da onunla birlikte Bab-ı Ali önünde birikti. Enver buymuş demek. Hakikaten etkileyici bir duruşu vardı. Enver yanındakilerle beraber Bab-ı Ali'ye yöneldi. Bu sırada kalabalıktan bir ses tam yanımdan bağırdı. "İndir onları Enver, vatana kahraman gerek, korkak ve beceriksizler değil" diye bağırdı. Dönüp baktığımda bağıranın Süleymaniye'de halkı galeyana getiren genç olduğunu gördüm. Bu genç, o da bir yerlerden tanıdıktı ya, nereden? Genç durmadı, devam etti. Kadim payitahtımız Edirne'yi Bulgar'a teslim eden acizlerden kurtar bizi Enver, millet seninle diye bağırmaya devam etti. Kalabalıktan çok ses çıkıyordu ama bu ses tam da kulağımın dibinde olunca ben onun her dediğini duyabiliyordum. Lakin halen daha onu nereden tanıyordum çıkaramamıştım. Bir an aklım Sadullah Efendi'nin kahvesine gitti. Oraya ilk gittiğim güne, evet, orada ateşli bir tartışma duymuştum. Rahmi Ağa ile tartışan bir genç, bir zaman sonra hiddetlenerek bağıran ve orayı terk eden genç. Bu ses ona benziyordu. Dönüp daha bir dikkatle baktım. Evet oydu. Tek bir farklı ki bıyık bırakmıştı. Adı Mahmut'tu galiba. Evet öyleydi. Daha o vakitler yeni tanıdığım Sadullah Efendi adının Mahmut olduğunu söylemişti. Ben bunları düşünürken birden birkaç el silah sesi duyuldu. Kalabalık birden duruldu. Lakin kimsecikler yerinden oynamadı. Sebebi korkmak mıydı yoksa şaşkınlık mıydı bilemedim. Neden sonra birkaç dakika içinde Kamil Paşa hükümetinin istifa ettiği haberi ortaya yayıldı. Öğrendik ki hükümetle görüşmeye giren İttihatçı heyetten olan fedailerden Yakup Cemil, Harbiye Nazırı Nazım Paşa'yı vurmuş ve bu olaydan birkaç dakika sonraysa Kıbrıslı Kamil Paşa istifa etmişti. Daha doğrusu istifa ettirilmişti. Evet, memlekete gerçekten de hükümet dayanmıyordu. Sultan Abdülhamit'in 33 sene kapalı bir sistemle yönettiği memleket, 5 senedir demokrasiye ve milli iradeye geçmeye çalışıyor, lakin hem içten hem de dıştan gelen darbeler bu geçişe engel oluyordu. Sonunda iş bizzat İttihatçıların kendi ellerini tetiğe götürmelerine kadar varmıştı. Gerçi Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan belliydi. Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın sopalı seçimler sonucunda Meclis-i Mebusan'da çoğunluğu kaybedip İttihatçıların güçlenmesi üzerine ordu içinden bir grup subayın oluşturduğu Halaskaran Zabitan grubu sayesinde iktidarda kalması zaten İttihatçıları kendilerine karşı yeterince bilemişti. Derken anlaşılan oydu ki Balkan Harbi'nde başlayan hezimet de Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın sonuna getirmişti. Aslında fevkalade iyi, vatansever ve medeni niyetlerle ortaya çıkan İttihat ve Terakki Hareketi, gerek Abdülhamitli yılların baskısından kaynaklanan birikmiş gerginlik, gerekse Temmuz İhtilali diyebileceğimiz Hürriyet Bayramı'ndan sonra ortaya çıkan hem siyasi çekişme hem de askeri olaylarla iyice gerilmiş, sonunda zalimleşmeye başlamıştı. Zulmün nereden patlak vereceği belli olmuyordu. Ne yazık ki İttihatçılar, Hürriyetçiler, Sultancılar bir akıl savrulması içinde yaşıyorlardı. Aslında yaşadıklarımız imparatorluk ölçeğindeki devletimizin son 300 yıldır üzerine yapışan atalet mikrobunun ortaya çıkardığı hastalıkların etkisinden başka bir şey değildi. İttihatçılar da, Hürriyetçiler de, Sultancılar da bu hastalıklara karşı kendilerince durmaya çalışıyorlardı. Lakin taşıdıkları yükün ağırlığında ezildikçe de insaf duyguları terk ediliyordu. Tarihin akışı içinde kendi kaderlerine zor bir dönemeç düşmüştü. Üstelik göz gözü göremeyecek şekilde memleketin birçok yerinde olağanüstü hadiseler yaşanıyordu. Bir bakıyorsunuz, benim de gözlerimle şahit olduğum üzere gerek iddiatçı gerek serseri güruhundan zorbalar şehirde şiddet uyguluyor. Bir bakıyorsunuz, memleketin uzak bir köşesinde benim gibi birçok genci de sokaklara döken Temmuz Bayramı, yani Hürriyet'in ilanının kahramanlarından Resneli Niyazi Bey bir suikasta kurban gidiyordu. Evet, Babı Ali baskınından birkaç ay sonra Resneli Niyazi bir suikasta kurban gitmişti. Nazım Paşa'nın öldürülmesi neyse, Niyazi'nin öldürülmesi de odur aslında. Bir yerlerde tetik çekilecek silah patlayacaktı ki başkaca patlayacak silahlar için bir gerekçe ortaya çıksındı. Resneli Niyazi, Hürriyet kahramanı Niyazi Bey. Niyazi Bey'in neden öldürüldüğü bir türlü anlaşılamadı ya da anlaşılsa da halka hiçbir şey denmedi. Lakin halk bu suikast için yıllar yılı diline pelesenk olacak bir sözle o olaya açıklık getirdi. Ne şehit oldu ne gazi, pisi pisine gitti Niyazi. Evet, Yunan Harbi'nin kahramanı, Hürriyet uğruna Resne Dağları'na çıkıp isyan eden ve Selanik'e Hürriyet kahramanı olarak dönen, hareket ordusunda iken başındaki şapkaya vatan fedaisi yazacak kadar vatanına bağlı, vatanın ve milletin bu gözü pek evladı, Avlonya limanında 8 kişi tarafından bilinmez bir nedenle suikastla kurban edilmişti. Üslubunu onaylamasam da böylesi bir kahramanın Trablusgarp'ta, Makedonya'da ezilen onca dindaşımız ve soydaşımız adına onlar için canını dahi hiçe sayan bu vatan evladının ölümü veya şehadeti beni derinden üzmüştü. Tıpkı kendisiyle aynı konumda gördüğüm Sadrazam Mahmut Şevket Paşa gibi. Payitahtta artık kanıksanmış olan hükümet düşmelerinden sonuncusu, bizzat gözlerimle şahit olduğum kanlı bir hamleyle, Babı Ali baskını ile birkaç ay önce gerçekleşmişti. Kamil Paşa'nın istifasından sonra Mahmud Şevket Paşa sadrazam olmuştu. Hareket ordusuna da kumandanlık etmiş ve bir dönemin harbiye nazırlığını da yapmış olan Mahmud Şevket Paşa da Resneli Niyazi'nin ölümünden birkaç ay sonra artık kanıksadığımız siyasi cinayetlerin birine kurban gitmişti. Memleket o denli gergindi ki ve milletin evlatlarının kafası o denli karıştı ki. Baba Ali baskını, Resneli Niyazi Bey suikastı, Mahmud Şevket Paşa suikastı derken vatan toprakları yine elden çıkmıştı. Artık Arnavutluk bağımsızdı, Girit Yunan'dı ve Midye Enes hattının ötesi düşman toprağıydı. Balkan Harbi bizim için yıkımla neticelenmişti. Bu harbin hıncını çıkaracak her türlü harekete razıydık. Bu hal içinde Mahmud Şevket Paşa suikastını içerleyen pek yoktu. Belki de o dönemin sadrazamı o olduğu için suikastı haklı bulanlar bile vardı. Tek bir karış toprağın dahi kaybına tahammül edemeyecek bir halde olan ittihatçılar, giden topraklar karşısında çaresiz kalmışlar ve hatta öfke dolu bir hal almaya başlamışlardı. Savrulan hayatları izlerken memleketin içine girdiği haller de kanıksanır olmuştu. Benim çevremdeki pek çok insan gibi. İzini kaybettiği Mario, Müslümanlara sahip çıkmayı görev edinmiş ama kendi evladıyla dertli Rahmi Ağa, memleketin ve milletin ahvali üzerine kafa yormayı kendine vazife bilmeyen Ahmet Salih, emeği kutsayan Hilmi Cevdet, çam yarması Salih'in hayatları arasında en usturuplu görünen Sadullah Efendi'ydi. Sıkıntıların arasında yine ona ulaşmaya ve dertleşmeye muhtaç bir halde yanına gittim. Çırağı kahveden az evvel çıktığını ve Fatih'te bir yere hasta bakmaya gittiğini söyledi. Muhtemelen bu hastanın göçmen akrabalarından biri olduğunu düşündü. Bir faydam olur zannıyla adresi alarak yanına gitmeye karar verdim. Beyazıt'ın dar ve taş döşemeli yollarından geçerek adrese vardım. Adreste bulunan orta büyüklükteki bu ev görece hali vakti yerinde bir insanın evine benziyordu. Kapıyı bir kez vurdum. Ses gelmedi. İkinci kez vurdum. Ses gelmedi. Biraz bekleyip üçüncü kez vurdum. Artık bu sefer de ses gelmezse dönecektim ve pek tabii ki Sadullah Efendi'den kaygılanacaktım. Derken içeriden bir kadın sesi geldi. Kim o?
Destur.
Kimdir o?
Sadullah Efendi'yi ararım. Buraya gelmiş.
Kapı gıcırtıyla açıldı. Kapının ardında kocaman bir avlu göründü. Lakin ne bir insan göründü ne de az önce sesi çıkan kadın göründü. Örtüsüne bürünmüş bir hatun kişi beklerken karşımda yine o mah peykeri gördüm. Sanki bulutların arasından doğan güneş misali birden gözlerime doğdu. Siz, kusura bakmayın hanımefendi, rica ederim. Sizinle tesadüflerimiz oldu.
Farkındayım.
Ben Sadullah Efendi'ye bakmıştım.
Babamın yanında.
Babanızın mı yanında? Müsaade varsa ben de aralarına katılabilir miyim?
Bilmem, buna hekimler karar verebilir.
Nasıl yani?
Babacığım hasta.
Ya geçmiş olsun. Kimdi babanız, tanıyor muyum?
Sanırım Sadullah Efendi'nin yakın dostudur. Zahireci Rahmi Ağa.
Demek siz onun kızısınız.
Evet.
Rahmi Ağa ile ben de tanışırım. Bir geçmiş olsun desem.
Neden olmasın?
Müsaadenizle.
Dedim ya, müsaadeyi hekimler verecek.
Neden ki?
Babacığım hastanede yatıyor. Hekim müşahedesi altındadır.
Aman Allah'ım, mühim bir vaka mı?
Sayılır.
Lütfen yerini tarif ediniz. Bir an evvel ziyaret etmek isterim.
Ben Deniz'de oraya gideceğim.
Fırsatçılık yapmak istemezdim ama beraber gidelim diyecek oldum. Ne akıl, hangi zamanda, hangi memlekette ve hangi milletin içindeydik, böylesi bir cüret gösterebilmek. Okuduğum Fransız romanlarının tesiriyle bir anlık yalnızlaşmayla suni bir dünya algısı içine giriverdim işte. Rahmi Ağa'nın yattığı hastaneyi öğrenerek yola koyuldum. İstanbul'un harp sonrası hali tıpkı siyaseti gibi haraptı. Bu harabat içinde bir başka harabe kabul edilebilecek hastaneye vardım. Bu yokluklar içinde hastanelerin vazifelerini yapması hakikaten bir nimetti. Koğuşlarda yatan harp mağlulleri, çocuk koğuşlarının biçare tıfılları, artık dünyadan ümidini kesmiş ihtiyarlar. En acısı da sakat kalmış gazilerdi. vatan uğruna, millet uğruna eksik kalmış bedenlerin sahipleri olan ve siyasetin beceriksizlikleri ya da cahillikleri veya hainliklerinin faturasını ödeyen o kahramanların haliydi. En acısı onlarınkiydi. Eter ve tentürdiyot kokularını kaynatılmış suların içinde sterilize edilen, şırıngalardan süzülen buhar kokuları. Bazen inleyen yaralıların sesleri, ağlayan çocuk sesleri, ciğerlerinden hastalananların öksürük sesleri, böğüren kadınların böğürtü sesleri. Sesler arasında herkes yalnızca kendi seslerini dinlemeye mahkum halde sonu olmayan bir sessizlik içinde yalnızlığı ve derdiyle baş başa. Çare umulan doktorlar ve umursanan ziyaretçiler içinde bir dert tablosuydu hastane. Bu kompozisyonun içinde güç bela bulabildim Rahmi Ağa'yı. Tifo hastalarının yattığı koğuşta yatıyordu Rahmi Ağa. Yanına gelirken elime bir şey almadığıma üzüldüm. Ama ne Ağa'nın ne de başkalarının böylesi kusurlara bakacak hali yok gibiydi. Yanı başında hanımı olduğunu sandığım bir kadın ile Sadullah Efendi vardı. Selamün aleyküm.
Aleyküm selam.
Geçmiş olsun Rahmi Ağa. Sağ ol. Sadullah Efendi sana da aşk olsun. İnsan bir haber vermez mi?
Haklısın Beyzadem, lakin bu savrulma içinde insanın bırak başkasını, kendisini dahi düşünmesine fırsat mı kaldı ki?
Dedi Rahmi Ağa söze karışarak. Bu sırada koğuş kapısından olanca üzgünlüğünü yüreğine gömmüş vaziyette, asil duruşuyla Rahmi Ağa'nın kızı olan o mahpeyker giriverdi. Onu ne zaman görsem akilliğim elden gidiyordu. Kendimi zor tutarak istifimi bozmadan konuşmaya devam ettim. Nasıl oldu Ağa? Niye hastalandın?
Mehmet Ali'nin ailesinden geçmiş. Bu hastalık şükür bir tek bana bulaşmış olacak ki şimdilik yalnız ben çekiyorum.
Mehmet Ali demek zavallı çok zor bir hayat yaşamıştı. Onu Erzincan'a uğurladık, inşallah iyidir. Söze Sadullah Efendi karıştı. Maalesef Beyzadem, Mehmet Ali geride kalan çocuklarından birini de Sivas'ta toprağa vermiş. Orada bir müddet beklemek zorunda kalmışlar. Tifo etkisini orada göstermiş. Buradayken demek Kuluçka'daymış. Mehmet Ali oracıkta bir cenaze daha vermiş. Demek kaderde Mehmet Ali'nin Rumeli'den sonra Anadolu toprağında da vatan toprağına bir sevdiğini daha defnetmesi varmış.
Ya öyle işte.
Makedonya'dan İstanbul'a ve derken Erzincan'a uzanan dramatik hikayesinde Mehmet Ali doğduğu vatan topraklarından sonra ana vatanında da bir evlat daha vermişti kara toprağa. Benim gözümde bu boynu bükük vatan evladı herkesten daha çok vatan evladıydı. Milletin öz çocuğuydu. Tüm yurdun yükünü omuzlamış tam kahramandı, tıpkı çilekeş karısı gibi. Kim bilir vatan coğrafyamızda Mehmet Ali'nin hikayesi gibi daha nice hikayenin sahibi vardı. Ama o bizim yakınımızdan bir şekilde geçtiği için ve Sadullah Efendi sayesinde kendisiyle halen daha bir şekilde irtibatlı olduğumuz için onun hikayesini yakından biliyorduk. Balkan Harbi'nin mazlumlarının ve mağdurlarının temsilcisiydi o bizim için. Bir de Rahmi Ağa'ya istemeden miras bıraktığı tifonun sebebiydi. Zavallı. Tifo bir canını daha elinden alan son illet olmuştu. Bir müddet Rahmi Ağa ve Sadullah Efendi ile konuştuktan sonra Sadullah Efendi'nin günlerdir Rahmi Ağa için hastaneye geldiğini öğrendim. Hanımı her ne kadar refakatçi olsa da dışarılık işler için ne olur ne olmaz diyerek geceleri o kalıyormuş. Onun bu halini görünce bu gecelik de olsa nöbeti ben devraldım. O gece hastanede Rahmi Ağa'nın ateşli hastalığı için hanımı ve ben kalacaktık. Lakin kızı olan o ay yüzlü, Sadullah Efendi ayrıldığı halde halen daha hastaneden ayrılmamıştı. Karısı odada kendisine çok yakın olmamak kaydıyla ve eğer yakınlaşması gerekirse ağzını burnunu kapatmak suretiyle kalıyordu. Rahmi Ağa'nın hanımı adeta bir ibadet vecdiyle kocasına bakıyor, adeta el pençe duruyor, lakin gözlerinden okunduğu kadarıyla sanki tüm bunları derin bir mesuliyet duygusunun ve sevginin eseri olarak yapıyordu. Ağa'ya derin bir muhabbet beslediği belliydi. Bu muhabbetin eseri olsa gerek yüzüne yansıyan hüzün de bir o kadar samimiydi. 19. Ayrımın sonu. Sayfa 214.